Evet. Şimdi kutsal söze baktığımız zaman evet doğrudur. İbadet diyoruz. İbadetten ne anlıyoruz? İlahisiyle değil mi? Duasıyla, paylaşılan sözüyle Rab'den öğrenmek, Rab'be tapınmak. Bu ibadet oluyor. Değil mi? Hizmet ne oluyor? Hizmet de bir başka bacağı. Doğru mu? Yani ibadet ve hizmet bir bütün. Şimdi şöyle düşünün. Eğer sizler Rabbin verdiği o istek ve arzuyla ilahilere katılıyorsunuz. İçinizden gelen sözlerle, dualarınızla Rab'be yücelik getiriyorsunuz. Daha sonra da burada çıkan kardeşler aracılığıyla Rabbin sözünden işitiyor ve sözünden öğreniyorsunuz. Ve dolayısıyla ne oluyor? İçinizde inanılmaz bir sevinç, inanılmaz bir mutluluk yüreğinizde oluşuyor. Doğru mu? Katılıyor muyum? Katılıyor musunuz bu düşünceye? Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Bu ne kadar sizde bu güzelliği oluşturuyorsa aynı şekilde verdiğiniz hizmet sonucunda da eğer birilerinin itmesiyle, kaktırmasıyla değilse, yani yüreğinizden gelen bir arzu ile ise, o zaman yapmış olduğunuz hizmet, hani diyor ya her ne yaparsanız onu Rab için yapın. O hizmet de size keyif veriyor mu? Yüreğinizde o esenliği, o sevinci duyumsayabiliyor musunuz? Eminim ki duyumsuyorsunuz. Yoksa zaten hizmet hizmet olmaktan çıkar. Doğru mu? Zaten sürekli yapamazsınız. Doğru mu? Demek ki Rabbin buradaki sözleri, tapılması, ibadet nasıl ki bizde sevinç yaratıyorsa, hizmet de aynı şekilde bizim yüreklerimizde sevinç, esenlik olması, yaratması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için size çok basit bir soru sormak istiyorum. Bugün buraya, bizlerin buraya gelmesini sağlayan faktör nedir? Seni bugün buraya getiren nedir? İçinizde düşünün. İbadet olarak ifade ettiğimiz ilahi söylemek, dua etmek, Rabbin sözünden öğrenmek, tapınmak yoksa gelip sevdiğim kardeşlerime hizmet etmek. Nasıl bir motivasyonla, nasıl bir duygu, his ile buraya çıktınız, geldiniz? Tamam, Rab'be yararlı olmak bütün olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili kardeşler. Her ikisinde bir eksiklik, yanlışlık var mı? Yok. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bence hem buraya her pazar gelirken Rabbime yücelik getirmek, ilahiyle, duayla, öğretişle. Doğru mu? Ya da burada verilen fırsatta İbrahim veriyor ya paylaşın diye. Geçenlerde işte o şeye İbrahim'le yazışırken dedim ki İbrahim gerçekten kardeşlere anlatacak çok şeyi vardır. Onlara fırsat verirsen eminim ki çok şey anlatırlar ve gerçekten kendisi yazdı harika bir beraberlik olmuş sizlerin. Herkes bir şeyler paylaşmış burada. Sonra Ayşe da yazdı bana. Çok güzel, bereketli bir toplantı olduğunu söyledi ve çok sevindim. Demek ki burada şu düşünceyi alın. Recep'in burada ya da İbrahim'in burada öğretmesi önemli mi? Evet önemli. Ama sizlerin de burada paylaşım içerisinde olması önemli değerli kardeşler. Birbirinize değer katıyorsunuz. Sizlerin katkıları Hatice. Senin katkın değerli kardeşim. Ya da sizlerin katkıları. Bana değer kattığı gibi benim katkılarım da sizlere değer katıyor. Onun için lütfen kerpetenle ağzınızdan söz almak gibi olmasın. Her pazar burada paylaşabilecek sözleriniz olsun. Okuduğunuz bir ayet olabilir. Aşağıda bana Özlem bir şey paylaştı geçen dün buradaymış. Güzel bir olay yaşamış. Fırsat olmadı onu belki önümüzdeki hafta paylaşır. Güzel bir an yaşadı. Bu da hepimiz için bir bereket. Harika bir Rabbimiz var sevgili kardeşler. Onun için diyorum ki her ikisi de olmalı. Yani ibadet önemlidir, gereklidir ama hizmet de. Yani ben buraya hem ibadet için, Rabbime yücelik getirmek için, duasıyla, ilahisiyle, öğretisiyle hem de hizmet etmek için burada olmam lazım. Doğru mu? Yanlış bir şey var mı? Yanlış bir şey yok. Onun için bugün sizi bir eve götüreceğim. Sizi bir eve götürmek istiyorum. Luka 10. bölümde Marta ile Meryem var. Biliyor musunuz Marta ile Meryem? Birisi heyecanlı mı heyecanlı, hizmet etmekte böyle hoplayan zıplayan bir tip. Öbürü de ince, düşünceli, böyle Rabbin dizinin dibinde oturmuş, Rabbin sözlerini dinlemeye gayreti içerisinde olan bir tip. İkisi farklı, tamamen ayrı tipler. Ama bakıyoruz ki aslında gerçekten de her ikisinin de aslında davranışlarında bir yanlışlık olmadığını görebiliyoruz değerli kardeşler. Onun için 10. bölümü açıyoruz. Marta ve Meryem'in evine bir giriş yapıyoruz. Ve size 10. bölümden ses geliyor değil mi Enver? Evet. 38. ayetten İsa Marta ve Meryem'in evinde diyor. 42'ye kadar okuyacağım size. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab" dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Tıpkı Recep gibi. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti. Ve diyor ki bu kendisinden alınmayacaktır. Hamdolsun. Çok kısa bir parça ama içeriği hakikaten çok dolu olan bir parça sevgili kardeşler. Şimdi Marta'nın evi yaklaşık Yeruşalim'i 3 kilometre uzaklıkta Beytanya diye ifade edilen küçük bir köydeydi. Yuhanna 11. bölüme baktığımız zaman bunu orada okuyabilmek mümkün. Kimdi Marta ve Meryem? Hatırlayan var mı? Marta ve Meryem kimdi? Herhalde Recep'in kız kardeşleri değildi değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yuhanna 11'de 11 deyince aklınıza ne geliyor? Lazar. İsa'nın çok sevdiği bir arkadaş. Lazar kimdi? Marta ve Meryem'in kardeşleriydi. Büyük bir oğlu, abi abisiydi belki, belki kardeşiydi. Tam olarak bilinmiyor. Ama Lazar, Marta ve Meryem kardeştiler değerli kardeşler. Ve gördüğümüz kadarıyla, kutsal kitaba baktığımız zaman anladığımız kadarıyla değerli kardeşler, Rab İsa Mesih'in çok yakın dostlarıydı. İsa Mesih. Ve bu yüzden İsa orada o yakından geçerken böyle spontan diyoruz ya, einfach so böyle geldi. İsa'yı ki yanında mutlaka öğrenciler de vardı, beraberdiler çünkü. Hepsini ne yaptı? Eve konuk etti, davet etti. Tıpkı Orta Doğu kültüründe olduğu gibi değil mi? Bizde ne kadar önemlidir misafir. Misafir gerçekten çok önemlidir. Onun için halkımız için, kültürümüz için çok güzel bir ifade kullanıyor. Misafir perver bir toplum. Yani gastfreundschaft. Değil mi? Misafirperverlik. Ve bu insanların hiç şüphe yok ki İsa Mesih'e karşı olan sevgileri gerçekten çok büyüktü. Ve bu sevginin büyüklüğünden dolayı Marta bir şekilde kendine has özelliğiyle, Meryem de kendine has özelliğiyle ne yapıyorlar? Ona karşı olan sevgilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Biri hizmet telaşı içerisine girerek, öbürü de oturup İsa'nın dizi dibinde onun kendisi için ne söylediklerini dinleme gayreti içerisinde olarak sevgili kardeşler. Şimdi her birimiz farklıyız. Ben size benzemiyorum. Fizik açısından değil ama yapı olarak da hepimizin değerleri farklı. Hepimizin yetenekleri farklı. Hepimiz farklı insanlarız. Ve bakıyoruz ki bu iki kardeş aynı baba ve annenin çocukları olmasına rağmen ki bizler ruhsal kapsamda hamdolsun aynı babanın çocuklarıyız. Ama fiziksel anlamda hepimizin anne babası ayrı farklı. Doğru mu? Onun için hepimiz farklı kişileriz. Ama bu kişiler aynı anne babanın çocukları olmasına karşın her ikisinin de farklı yapıda olduklarını görebiliyoruz değerli kardeşler. Şimdi ben üç çeşit insan olduğunu düşünüyorum bu yapıda kendim Recep olarak da. Diyorum ki insan vardır sürekli faal yani sürekli hareket halinde. Aktif diyoruz ya sürekli hareket halinde. Bazı insanlar da vardır ki ikinci grup çok meşgul değerli kardeşler. Yani sürekli bir şeylerle uğraşır durumda. Ne zaman baksa, ne zaman telefon alsa mutlaka bir şeylerle uğraşıyor. Yani derler ya şöyle bir oturup bir soluklanmak yok dercesine sürekli uğraşır durumda. Ama bazı hani üçüncü grup da vardır bana göre. Bu üçüncü grup da değerli kardeşler yapmak istedikleri çok şey var kafalarında. Çok şey var yüreklerinde. Ama yapmak istedikleri şeyler üzerinde sürekli düşünüyorlar ama bir türlü adım atmıyorlar. İstek var, arzu var bir şeyler yapma arzusu isteği ama bir türlü gereken adımı atarak harekete geçmiyorlar. Gördüğümüz kadarıyla Marta ev işlerinde çok becerikli. Hani Türkçe'de güzel bir ifade var. Ne diyoruz becerikli insanlara? Elli ayaklı ya da hamarat. Doğru mu Hatice? Sen bilirsin. Eski dilde değil mi? Hamarat demiyoruz mu? Hamarat. Elli ayaklı. Gerçi herkesin eli ayağı var. Ama elli ayaklı demek yani elinden bir şey gelen. Tuttu mu bir şeyi? Tuttuğunu koparan. Değil mi? Marifetli. Hamaratlı. On parmağında on marifet olan anlamında. Meryem, Marta böyle bir yapı içerisinde. Ama Meryem'e bakıyoruz. Daha sakin. Ben mesela Ayşe'nin o bidiklere baktığım zaman, ufaklıklara baktığım zaman Ada ve Pelin'e. Pelin'e bakın. Böyle sürün gibi, sakin. Soru soruyorsun, ağzından kerpetenle lafı alacaksın. Ama Ada'ya bakıyorsun, fırıl fırıl. Tiril tiril böyle. Şaşırıp kalıyorsun yani. O kadar bir hareket halinde sürekli. Yani bir şeyler yapma arzusu içerisinde sürekli. Yani farklılığı hemen görmek mümkün değerli kardeşler. Aynı şekilde sanki burada öyle diyelim yani birazcık kalıcı olsun diye Meryem şey gibi Pelin gibi sakin ince düşünceli Marta da Ada gibi hareketli canlı. Şimdi genelde bu parçayı ele alıp işleyen vaizler genellikle bilmiyorum hatırlayacaksınız Marta'nın yönünü alıyorlar. Çalışmamız, çabalamamız gerektiği konusunu öne çıkararak vaazı tamamlıyorlar. Bazıları da tam tersi Meryem'i öne çıkartıyorlar. Yani çalışıp çabalamadan önce Meryem gibi önce öğrenenler olmamız lazım diyorlar. Tamam mı? Meryem gibi olma yönünde ne yapıyorlar? Kişileri teşvik ediyorlar. Bu konuda genelde duyduğum vaazlar bu yönde sevgili kardeşler. Ama ben biraz farklı düşünüyorum. Neden farklı düşünüyorum? Çünkü ben diyorum ki Marta'nın tutumu da gerekli. Meryem'in de tutumu gerekli. Yani şöyle diyebilir miyiz özet olarak? Marta gibi çalışanlar olalım iştahla ve arzuyla ama Meryem gibi de duyarlı, Rabbin sözüne kulağı açık, öğrenmeye istekli kişiler olalım. Yani her ikisi de bizde olsun. Hem Marta gibi çalışanlar olalım, doğru mu İbrahim? Hem de Meryem gibi oturup Rabbin sözüne kulak verip onu dinleyenler olalım sevgili kardeşler. Benim düşüncem bu yönde değerli kardeşler. Neden bu yönde? Çünkü hem hizmeti hem de ibadeti yani öğrenmeyi ben iç içe görüyorum. Bir bütün olaraktan görüyorum. Yani ne ibadet hizmeti dışarıda bırakıyor, itiyor, ne de hizmet ibadeti dışarıda bırakıyor. Yani birbirini itmemeli, bir bütünlük içerisinde her birimizde mevcut olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Meryem İsa'nın dibine oturmuş, büyük bir keyifle Rabbimizin sözlerine kulak veriyor ve Marta ise etrafına bakıyor, evdeki misafirlerin ihtiyaçlarını görüyor ve bir şeyler yiyebilmeleri için hazırlık telaşı içerisine giriyor. Belki Marta şöyle düşünmüş olabilir, ya şimdi tam fırsatı, Rabbim evime kadar gelmiş, şimdi kendinizi birazcık düşünün, Rabbi sahi senin evine geliyor Özlem, değil mi? Şimdi bir an önce o fırsatı, şimdi onları mutlaka ne yaptılar? Sokakta, caddede, orada burada, hizmet esnasında Marta ve Meryem onları İsa'yı gördüler, öğrencilerini gördüler. Ama ilk kez kendi evlerinde, bu bir fırsat mı değil mi? Bu güzel bir fırsat. Marta ne düşünüyor? Ulan bu fırsat güzel bir fırsat. Rabbime en iyisini yapayım, önüne koyayım, yesin. Hatice kafayı sallıyor. Neden biliyor musunuz? Ne zaman ona gitsek, gerçi kime gittiysem şimdiye kadar, Ayşe de olsun ya da İbrahim de olsun, Songül de sağ olsun aynı şeyi yapıyor. Hatice de öyle yapıyor, hepiniz öyle yapıyorsunuz. Böyle beni mutlu etmek için sevdiğim yemekleri önüme koyuyorsunuz. Yani en güzelini yapma çabası içerisindesiniz. Santa da yapıyor bunu gittiğimde. Yani hepiniz yapıyorsunuz aslında. Şimdi Marta için bu güzel bir şey, doğru mu? Güzel şeyi ortaya koymak. Ama Meryem de düşünüyor ki, ya bu güzel fırsat. Bir de ben bu fırsatı nerede yakalayacağım? Oturayım Rabbimin dizinin dibine. Bakalım benim için ne diyor? Bakalım benim için ne söylüyor? Hayatımda ben neyi değiştirmem lazım? Hayatımda değiştirmem gereken şeyler var mı? Heyecanıyla, arzusuyla, isteğiyle ne yapıyor? Dizinin dibine oturuyor. Yani yakınına oturuyor, Rabbin sözüne kulak veriyor ve onu dinliyor değerli kardeşler. Şimdi böyle bir sonuç karşısında herhalde burayı açabiliriz birazcık, açamayız. İşte heyecanlı tipiz ya, ateş bastı. Şimdi böyle bir sonuç karşısında ne diyebiliriz değerli kardeşler? Lütfen. Bakalım böyle bir sonuç karşısında ne diyebiliriz? Marta'nın bu tutum, ah güzel bir fırsat, en iyisini önüne koyayım. Meryem'e bakıyorsun, ya dur bir dakika Rabbimin yanında oturayım onu dinleyeyim. Şimdi böyle bir sonuç var. Ne diyebiliriz bu sonuç karşısında? Söyler misiniz ne diyebiliriz değerli kardeşler? Söyleyin bana. Marta çok haklı, Meryem çok haksız mı? Ya da Meryem çok haklı, Marta çok haksız diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü az önce ifade ettiğim gibi her ikisi de kişi de gerekli sevgili kardeşler. Hizmet de gerekli, oturup Rabbin sözünden öğrenmek de aynı oranda gerekli ve önemli. Belki biz düşünebiliriz ya, oturup önce öğrenmek çok daha önemli ve gerekli olduğunu. Tamam, doğrudur. Hakikaten de doğrudur. Ama öyle olsa bile diyemeyiz. Her ikisi de, evet, her ikisi de gereklidir. Öğrenmek önemlidir kesinlikle. Ama öğrendiğimizi yaşamda yansımalıdır. Davranışlarımızla. Marta'nın burada kendini ispatlama, üstün görme çabası içerisinde olmadığını görüyorum ben. Yani burada kendini göster, bak ne kadar da ben güzel yemek yapıyorum, bak ben ne kadar da güzel pişiriyorum telaşı içerisinde değil. Sadece yiyebilecek bir şey koyma telaşı içerisinde. Onu besleme telaş içerisinde. Bütün gün yollardaysa kafasını koyacak yastık bile yoktu. Okuyoruz kutsal kitapta. Tilkilerin iyi var. Rabbimizin kafasını koyacak bir yeri bile yok. Doğru mu? Böyle bir Rab. Sürekli hizmet, sürekli hizmet. E dedi tabii ki ne olacak bu hizmet içerisinde ben de oturayım ona ellerime bir şeyler hazırlayayım değerli kardeşler. O nedenle özellikle vurgulamak istiyorum. Görevi yerine getirmek ile bağlılık içerisinde sana söylendiğini dinlemek bir bütün. Hem görevini yerine getirmek hem de dinlemek, öğrenmek bir bütün. Yani her ikisi de denge içerisinde olması gerekiyor. Yani hizmet ediyorsun ama Rabbin sana ne dediğine kulak vermiyorsun. Hizmet telaşı içerisinde habire hizmet, habire hizmet, habire hizmet. Ama Rab sana ne diyor? Rab sana ne söylemek istiyor? Onu dinleme gayreti içerisinde değilsin. Yani kulak vermiyorsun Rabbin ne söylediğine. Ya da tam tersi. Kulak veriyorsun, can kulağıyla dinliyorsun ama hizmet görevini yerine getirmiyorsun. Bu da doğru değil. Onun için bu farklı bir vaaz sizin için. Çünkü gerçekten söylüyorum, her zaman ya Marta'nın ya da Meryem'in konusu ele alınıp vaaz ediliyor. Ama ikisi de olması lazım. İmanlının hayatında her ikisi bir bütün olduğu için her ikisi de olması gerekiyor. Yani kesinlikle ibadet hizmete, hizmet de ibadete engel olmasın. İbadet deyince ne anlıyoruz biliyorsunuz değil mi? Yani ilahiler olsun, dua olsun, Rabbin sözünden öğrenmek olsun. Öğrenelim yeri geldiğinde ama yeri geldiğinde de hizmetten geri durmayalım. Doğru mu? Yanlışsa aşağıda beni düzeltin lütfen. Her zaman İbrahim söylediği gibi eleştirilmeye hazır kişileriz her zaman. Evet. Şimdi bu temel bir koşul değerli kardeşler. Her ikisinin de hayatımızda olması gerekiyor. Bu nedenle Marta kaygı ve telaş içerisinde diyor ki ya Rab kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ya kardeşim suçlayıcı bir şey değil mi bu ifade? Sanki aldırmayan bir Rab mı? Ulan sen hiç kulağını hiç kabartmıyorsun, bak hiçbir şey görmüyorsun, ben burada bıdı bıdı bıdı bıdı koşuyorum ediyorum, sen kardeşim hiç orada senin dibinde değil misin ki ya kaldır, kalk Meryem hadi bak kardeşine el at, mutfak işine el at. Aldırmıyor musun diyor suçlayıcı bir ifadeyle. O zaman diyor ki ona yön vermeye çalışacak ki biz hayatımda bazen gerçekten, şunu söylüyorum, Petrus'un vaazını yaparken onu söylemiştim. Biz bir yaşam teknesi olarak düşünelim. Değil mi? Aslında gerçekten biz aslında Rabbimizin yaşam teknesi içerisinde olmamız gerekirken, tamam mı? Biz kendi yaşam teknesi içerisinde kalmayı tercih ediyoruz değerli kardeşler. Ama izin vermemiz lazım ki Rab bizim hayatımızın merkezinde olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bizlere yakın bir kültür olduğu için bu Orient kültürü, eminim ki buna benzer olaylar sizler de mutlaka karşılaştınız. Ama Almanya'da böyle bir durumla karşılaşmak pek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü telefonsuz bir Alman'ın evine gitmek mümkün değil. Önce bir telefon çevirmen lazım. Gelmek istiyorum, müsait misin diyoruz. Ama Einfach biz gittiğim zaman, şimdi bu Orient kültürü, Türk kültürü gibi gidiyoruz. Aa ben geldim, aa hoş geldin geldin. Kaç defa ben haber vermeden gittiğim yerlerde önüme yemek kondu. Ben oraya yemek için mi gittim? Hayır. Ama kültürümüz böyle. Hatta öyle güzel bir ifade kullanıyorlar ki, çok seviyorum bu ifadeyi. Hiç beklenmedik anda gelen bir misafir için bir ifade kullanılıyor. Biliyor musun Özlem bu nedir? Hiç beklenmedik anda gelen bir kişiye kullanılan bir ifade var. Tanrı misafiri diyoruz. Bakın ne kadar büyük bir ödül. Tanrı'nın gönderdiği misafir. Aslında böyle gelmiş olabilir ama Tanrı'nın yönlendirmesiyle gelmiştir. O zaman Tanrı misafiri ise Tanrı'ya yakışır bir şekilde. Ona, o kişiye hizmet etmek gerekiyor. önüne bir şeyler koymak gerekiyor. Kaç defa ben hep frenliyorum. Mesela Hatice'ye buraya yakınsam uğradığımda hemen bir şey var, koyayım yer misin diyor. Ya değil, otur, ben sadece sohbet etmeye geldim. Varsa bir tane çay yap, çay içelim diyorum. O da benim çok sevdiğim tarçın şeyi var, çayı var. Tarçın çayı bana koyuyor, 2-3 bardak onu içiyorum. Hanım benden daha da fazla çaycı Türk. Bir oturursa ya 6-7 tane, bazen 8 tane siyah çay içiyor. Ben içsem onu hayatta sabaha kadar uyuyamam. Ama hanım için hiç problem değil. Bizim İbrahim de öyle. Tam çaycı. Her defasında soruyor, çay mı? Yok diyeyim abi, sen su getir bana. En güzeli su içelim. Ya ama sonunda yine de bana bir hafif kafeinli bir, ne diyorlar ona? Doğru dilim dönse. Latte macchiato. Yine ya demek ki kültürel yönden baktığımız zaman Marta'nın telaş içerisinde olması beni hiç şaşırtmıyor. Gayet doğal olduğunu kabul edebiliriz. Demek ki şunu söylememiz gerekiyor. Kesinlikle Marta da İsa'nın ne söylediğini duymak istiyordu mutlaka. O bir fırsat. O da mutlaka İsa'dan bir şeyler öğrenmek istiyordu. Kendisi için ne gerekiyorsa onu duymak istiyordu. Ama bana göre değerli kardeşler, Marta'nın Meryem'e söylemek istediği, asıl söylemek istediği bence şuydu. Sen de yardım et sevgili Meryem. Yani sen de işe el at da daha çabuk bu işi bitirelim. Birlikte oturalım Rabbi, sözlerini birlikte dinleyelim. Aslında Marta'nın arzusu bu yönde olduğunu ben düşünüyorum. Görev, hizmet, sorumluluğumuzu ciddiye almamız gerekir. Bu doğrudur ama etrafında olup bitene, yani etrafında gelişen o gelişmelere de, o doğal şeylere de ne yapmamız gerekiyor? Duyarsız olmayacağız. Değerli kardeşler, duyarsız olmayacağız. Sorun Marta'nın ne yaptığı değil. Tekrar çiziyorum altını. Sorun, buradaki sorun Marta'nın ne yaptığı değil, yapmakta olduğu işi yapmaya çalışırken, Marta'nın telaş içerisinde bir şeyler hazırlamaya çalışırken sergilemiş olduğu tutum, davranış yanlış bence. Değerli kardeşler, anlaşıldı mı? Oturup dinlemek istiyor. Bakın, eminim bundan. Oturup, Marta da mutlaka oturup dinlemek istiyor. Ama gidip bir şeyler yapmak zorundaymış gibi kendisini baskı altında hissediyor. Bazılarımızın baskı altında hissetmiş olduğu gibi. Değerli kardeşler, ne yapıyor? Şimdi aslında iyi şey yapmak istiyorsun ama üzerine bir baskı yapmam lazım. Yapmasan şimdi ayıp olur. Bir baskı. Şimdi baskı altında yapılan hizmet, hangi hizmet olursa olsun, size tat vermeyecek, size keyif vermeyecek. O zaman da ne olacak biliyor musun? Orada burada, yani zamanında ben uzun yıllar Türkiye'ye de hizmet ettim. Orada da gördüm ettim. Arkadan bıdı bıdı dedikodular başlıyor. O zaman hizmet sana keyif vermesi lazım. Yaptığın zaman keyifle, yapmadığın zaman yine keyifle oturman lazım. Yani o keyif, o rahatlık içinizde olsun değerli kardeşler. Onun için düşünüyoruz tabii ki doğal olaraktan. İstediğimiz gibi olmuyor bazı şeyler. Ya da ne bileyim, çok çalıştığımızı düşünüyoruz. Ya da yapmakta olduğumuz için şu an benim yapmam gerekmediğini düşünüyoruz. Ve Marta gibi üzülmeye başlıyoruz değerli kardeşler. Evet. Başkalarının yaratmış olduğunu, yani başkalarının neden olduğunu düşündüğümüz sorunun aslında çoğu kez kendimizden kaynaklandığını göremiyoruz değerli kardeşler. Aslında sorun öbür tarafta değil, kendimizden kaynaklanıyor sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Yani görmek istemiyoruz bir şekilde, kaygı ve telaş içerisinde olduğumuzdan dolayı durumu. Nereden ve nasıl baktığımız çok önemli. Yani olaya, duruma nereden bakıyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi bizim şeytana verdiğimiz o küçücük fırsat, değerli kardeşler, gerçekten de harika bir şekilde İbrahim'in de söylediği gibi şeytan boş değil. Harika bir şekilde bizim düşüncelerimizi allak bullak edip bizi çok daha olmamamız gereken noktaya gelmemize katkı sağlıyor. İzin verdiğimiz için. Martin Luther'in çok güzel bir sözü var. Çok iyi kullanılan bir söz. Belki duydunuz. Ben belki onu burada sıkça kullandım. Kafanızın üzerinde uçan kuşlara engel olamazsınız. Yani onlarca, yüzlerce, binlerce düşünce kafada dönüyor, dolaşıyor. Doğru mu? Ama diyor ki Martin Luther, o düşüncelerin yani o kuşların gelip kafanıza yuva yapmasına engel olabilirsiniz. Şimdi bakın, düşünceler var. Bir sürü çirkin, Rabbe hoş olmayan düşüncelerimiz var. Doğru mu? Şimdi ben izin verdiğim zaman yuva yapması demek yerleşmesi demek. Yani o düşüncenin gelip içimde konut kurmasına izin veriyorum. Konut kuran, yuva yapan o düşünce bir süre sonra günaha dönüşüyor. Bakın Yakup bunu çok güzel ifade ediyor. Lütfen birinci bölümü açar mısınız? Yakup birinci bölüm 14 ve 15. ayetler. 5 dakika daha. Ne diyor? 14-15. Oku İsmet bulduysan.
Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur.
Şimdi ne anlıyorsunuz bundan? Anladığınız şey nedir burada? Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Yani sana has olan bir şey, senin verdiğin fırsata bağlı olan bir durum. Sonra o durum izin verdiğin ne ise gebe kalır diyor. Tıpkı çocuk gibi ve günah dünyaya getirir diyor. Bu neyi gösteriyor bir şey bize değerli kardeşler? Günahın dışarıdan gelen bir şey olmadığını gösteriyor değerli kardeşler. Benim doğal benliğim. Şimdi acaba Aytaç'ın hani bir anda iştahlandı, kalktı dedi ki herkes yanındakiyle kucaklasın, öpüşsün. Bu eski doğanın hali miydi, yeni doğanın ürünü mü? Bence bu yeni doğanın ürünü. Eski doğa bunu yapmaz. Ulan bir dakika, kucaklayayım mı yanındaki sakat? Yanındaki, aman aman aman. Değil mi? Demek ki günah, günahlı benliğimizden gelen bir şey. Yani bizim eski doğamız o düşüncelere yerleşmesine izin veriyoruz. O doğamız onda işleyerek ne yapıyor? Günahı ortaya çıkartıyor. Onun için bunu her zaman söylemişimdir yeri geldiğinde. Ben günahlı olduğum için, yani günahlı doğaya sahip olduğum için günah işliyorum. Yani günah işlediğim için günahlı değilim. Anlaşılıyor değil mi? Günah işlediğim için günahlı değilim. Doğam bozuk olduğu için. Benim yapım bozuk olduğu için günah işliyorum. Mayam bozuk olduğu için günah işliyorum. Onun için bakın Matta 15. bölüm 19. ayette diyor ki çünkü kötü düşünceler hep yürekten kaynaklanır. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Dışarıdan gelen bir şey değil. Sen fırsat veriyorsun, onun günaha dönüşmesine izin veriyorsun değerli kardeşler. Tabii ki günah işlemek zorunda değiliz. Hiç de günah işlemek zorunluluğu yok. Yani çaresiz durumda değiliz. Yapılması gereken nedir? Belki bununla noktalayayım fazla sizin kafanızı yormadan. Rabbin sözü o kadar geniş ki değerli kardeşler, işte işleye işleye yavaş yavaş ancak yapmak zorundayız. Daha kalıcı, daha etkin, daha verimli olabilmesi için. Onun için değerli kardeşler yapmamız gereken duruma değil, Rabbe odaklanmalı ve Rabbimize sığınmamız gerekiyor. İki ayet. Belki Şöyle diyelim, Mezmur 18. Ayet aç. Onu sen aç lütfen. Mezmur 18 ayet 2. Sen de özlem bulduysa söyleyeyim önce. Süleyman'ın meselleri yeni tercümede özdeyişler. 18. bölüm mezmurlardan sonra. 18. bölüm 10. ayet. Dedik ya Rabbe sığınmalı, Rabbe odaklanmamız gerekiyor ki o düşüncelerden sıyrılıp kurtulalım. Aksi halde sıyrılıp kurtulmak mümkün değil. Yani nereye baktığımız, dedim ya duruma nereden baktığımız, nasıl baktığımız çok önemli. Onun için bu iki ayetle noktalayacağım değerli kardeşler. Ne diyor Özlem? 18. bölüm 10. ayet.
Süleyman'ın özdeyişleri.
Evet, 18-10.
Rabbin adı güçlü kuledir.
Bakın, kuledir. Kule nedir? Korunaktır değil mi? Kule ileriyi görmemizi sağlıyor. Yani Rabbe sığındığımız zaman gelebilecek tehlikeleri görmemizi sağlıyor aynı zamanda. Kulenin özelliği bu. Her kalede bir kule vardır, doğru mu? Kale sığınağımız, kule de gelecek olan tehlikeleri görebilmemiz için. Ama Rabbimizin kendisi kule, dikkat edin. Yanlışları, eksikleri, tehlikeleri görebilmemizi sağlıyor. Evet, kuledir.
Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.
Kim için doğru kişi? Yani Rabbin doğru kişileri kim? Mesih'in çocukları, bizler. Doğru mu? Demek ki Rabbin çocukları için, bizler için korunaktır diyor. Bu kadar basit. Rab bizim korunağımız ve yüksek kulemiz değerli kardeşler. Bizi koruyor, aynı zamanda da görme olanağı sağlıyor. Ve aynı düşünceyi Davut başka sözlerle çok net bir şekilde onaylıyor. 18. bölüm 2. ayette Mezmur 18 ayet 2.
Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım kayam, sığınacak yerimdir. Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır.
Daha ne olsun ya? Bakın, Rab gücümdür. Doğru mu? Rab kayamdır. Rab sığınağımdır. Rab kurtarıcımdır. Rab kalkanımdır. Rab korunağımdır. Ve Rab diyor ki kalkanımdır. Daha ne olsun? Gücün, sığınağın, korunağın. Değerli kardeşler, bakın önümüze dikilen bu gerçek ise kaya olan Mesih, sığınağım olan Rabbim, gücüm olan, kalkanım olan, yüksek kulem olan, kalem olan Rabbim. Sonuç buysa, ortaya çıkan sonuç buysa o zaman Tanrı'ya sığınmak zorunda mıyız? Sığınmak zorundayız. Peki o Tanrı'ya sığınarak ne yapmamız gerekiyor? Rabb'i hoşnut edebilecek şeylere odaklanmamız gerekiyor. Rab neyi, neden hoşnut oluyor? İbrahim de söyledi ya, hoşnut etmek. Rabbin ne hoşnut ediyor? Şu ayetle noktalamak istiyorum. Filipiler 4:8. Filipiler 4 ayet 8. Pavlos bunu güzel ifade ediyor. Filipiler 4 ayet 8. Kardeşlerim, oradan başlıyor. Buldun mu Hatice? Kardeşlerim.
Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek saygı değer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün.
Bakın, bakın. Gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli, övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Nasıl düşüneceğiz? Bu değerleri, bu güzel şeyleri nasıl düşünebiliriz? Gerçek olanı, saygıdeğeri, doğru, pak, hepsi tatlı değerler, doğru mu? Değerli kardeşler, nasıl bu değerleri düşüneceğiz değerli kardeşler? Söyleyin, çok basit. Bu değerleri nasıl düşünmek mümkün? Rabbe odaklanmakla, yüzümüzü Rabbe çevirmekle mümkün. Neden Rabbe çevirmemiz gerekiyor yüzümüzü? Bütün bu değerler Rab'de var mı yok mu? Rab gerçek mi? Evet gerçek. Peki Rab saygıdeğer mi? Evet. Doğru mu? Evet. Pak mı? Evet. Hayranlık uyandırıyor mu? Evet. Erdemli? Evet. E o zaman ben yüzümü Rab'be çevirdiğim zaman bunların hepsi üzerinde başarı elde etmiş oluyor muyum? Onlara sahip olmuş oluyor muyum? Evet. Demek ki bu değerlere sahip olmanın ön koşulu yüzümüzü o sıkıntılı, sancılı süreçlerde, o zor dönemlerde, süreçlerde, o hani günaha dönüşmeye yönelik olan dönemlerde yüzümüzü doğrudan sığınağımız olan Rab'be çevirmek zorundayız değerli kardeşler. Evet, bunun altını önemle çiziyor ve bununla noktalıyorum sevgili kardeşler. O zaman düşünün diyebilir miyiz? Ne düşünüyorsan olsun. Ha? Söyleyebilir miyiz o zaman bunu? Evet. Santa söyleyebilir miyiz? Hani ben burada bazen diyorum ya çok meşhur. Hipokrat'ın sözü herhalde yanılmıyorsam doktorun babası diyelim. Diyor ki ne yiyorsanız olsunuz. Ne düşünüyorsanız olsunuz. Kutsal kitapta güzel bir ayet var. Aslında bunu andıran bir ayet. Matta 6. bölüm 21. ayet diyor ki hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Düşünceleriniz ne ise olsun. O zaman şunu söyleyeyim. Ya abi benim düşüncelerim zaman zaman çok bozuk. O zaman kendine şu soruyor. Ne tür kitapları okuyorsun? Ne türden filmlere bakıyorsun? Yaptığın sohbetlerde ne tür bir sohbet yapıyorsun? Okuduğun kitap, izlediğin film ya da dizi olabilir. Programlar olabilir, televizyon programları. Emin olun, hiç farkında dinlediğin müzik bile hiç fark etmeden senin yüreğine gereken tohumu ekiyor. Hiç fark etmiyor. Rüyaya dönüşüyor ondan sonra. Kötü rüyalar görüyorum. Neden? Hemen kendine sor. Ne düşünüyorsun? Ne tür kitaplar okuyorsun? Ne tür filmler izliyorsun? Ne tür şeylere bakıyorsun? Ne tür şeylerle haşır neşirsin? Yaptığın sohbetler, onun bunun arkasından konuşmak, ne tür sohbetler yapıyorsun? Bütün bunlar ne yapıyor? Senin düşüncelerini İşte o yönde etkiliyor. İşte hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacak değerli kardeşler. Demek ki kafalar ne ile meşgulse sizi meşgul eden o şeyler yönünde davranacaksınız. Bu kadar açık, bu kadar net. Ne düşünüyorsanız olsunuz. Bilmiyorum şu anda son zamanlarda son birkaç haftadır tatilde dahil bilmiyorum. Ama siz daha çok neye odaklandınız? Ne ile meşgulsünüz? Ne ile meşgulsünüz? Sizin hayatınızdan o yansıyacak. Eninde sonunda er geç mutlaka hayatınıza yansıyacak. Okuduğunuz kitaplar, oradan edindiğiniz düşünceler, seyrettiğiniz filmlerin etkisi sizi abluka gibi etkisi altına alacaktır. Dua edelim, yüreklerimizi eğelim. Rab aramızda gerçekten iyi bir Tanrımız var. Ve bizim önümüze güzel bir model koyuyor. Bu tür düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Sığınağımız olan Rab'be sığınmakla.